Ayrım 10, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 94. Guy de Rone, aklıma gelmişken dostum dedi, 3 gün daha burada kalıp geldiğim gibi sabah saat 4'te gideceğim. Gidişim için alarmları durdur. Yakında yine gelecek misiniz? Sadece sen uygun bulursan. Senin kendi programın var tabii ve işler sonuna yaklaşıyor, öyle değil mi? Sizi hiçbir şeyin rahatsız etmesine izin vermeyeceğim Bay Guy de Rone. Böyle düşünme Van der Meer. Komutada sen varsın. Bu senin gösterin. 2 yıl sonra 70 yaşında olacağım. İdariyi genç kanlar almalı. Ben sadece bir danışmanım. Öğütleri ve rehberliği hazine değerinde olan bir danışman dedi Matt Ryzen hemen. Ben yalnızca acemi bir gençken de siz vardınız. Benim hiçbir zaman bilmeyeceğim şeyler biliyorsunuz. Ama Van der Meer, sen benim artık yapamayacağım şeyleri yapabilirsin. Mesleki tavrına ve fazla etkileyici olmayan cüssene göre ellerinle ayaklarının birer öldürücü silah gibi olduğu söylendi bana. Kendinden çok daha iri adamları birkaç saniye içinde öldürebilirmişsin. Eski günlerde Matterhorn ile Eiger'e tırmanırdım ama artık kayabileceğimden bile kuşkuluyum. Sahip olduğun fiziksel ve akılsal yetenekler sizin deneyimlerinizin bilgeliğiyle karşılaştırılamaz. Sanmam ama övgüyü kabul ediyorum. Bana şu Schofield'ı yani Beowulf Agathe'yi anlatın dedi Mata Ryzen kibarca. Emirlerinize hiç sorgusuz uydum ama söylemem gerekirse bir riskle aldım. Doğal olarak merak ediyorum. Ona dünya polisi dediniz, neden? Çünkü domuzlarla yaşadı, domuzlarla iş gördü, onu öldürmeye çalışan kendi Amerikalı domuzlarıyla. Devlete karşı hıyanetten idam, onların yasal hareket tarzlarıydı. Merakım şimdi iyice arttı, Amerikalılar onu mu istiyorlardı? Bunu anladığı zaman o emri verenlerden öç alacağına şartları tersine çevirdi ve hiç ulaşılamaz oldu.
Efendim?
Bütün diğer domuzlara 25 yıl şantaj yaptı.
Nasıl?
Onlara devletin en önemli bölümlerini tamamen ele geçirdiğimiz ve kendi adamımızı Birleşik Devletler Başkanı yapmak üzere olduğumuz hakkında elinde belgeli kanıtı olduğunu söyledi. Tamamen doğruydu. Beowulf Agathe ile yılan olmasaydı çağdaş dünya tarihinin en büyük darbesini yapacaktık.
Yılan?
Talen Yekov adlı bir Sovyet haber alma ajanı. Bilmen gereken bu kadar Van der Meer. Yılan eşine az rastlanır bir şekilde öldü. Şimdi ise Beowulf Agathe'nin kendi adamları tarafından verilen idam emrini biz yerine getirmeliyiz.
Getirdik. Haberim buydu. Alfa gemisi havaya uçuruldu. Schofield'ın gemide olduğu kesinleşti. O öldü Bay Guy de Rone.
Van der Meer dedi Matareze başkanının danışmanı heyecanla. Üstünlüğü kesinlikle hak ediyorsun. Bunu Bahreyn konseyinde beyan edeceğim. Eğer Schofield herhangi bir belge bıraktıysa buna karşı hazırlıklıyız. Gözden düşmüş ölü bir adamın anlamsız saçmalıkları ve bunu halledebiliriz. Yine söylüyorum, çok iyi iş yaptın Matareze'n. Artık bir sonraki aşamaya geçebilirsin. Nasıl gidiyor? Gerçekte neredesin?
Bütün Avrupa'da, Akdeniz'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde harekete geçmeye hazırız. Kendi adamlarımızı yerleştirdiğimiz şirket kurullarıyla gizli pazarlıklar yaptık. Temel anlamda rakipsiziz. Çoğunluk bizde.
Sağlam bir strateji dedi Guy de Rone. Oya ihtiyacımız var.
Oyumuz var. Şimdiden sahip olduğumuz hisse senetleriyle şirketleri yutacağız. Ayrıca kontrolümüzde olan bankalar aracılığıyla kredileri keserek yaratacağımız iflaslarla da aynını yapacağız. Doğal olarak her yerde sayısız şirket birleşmeleri olacak. Aynı zamanda fiyatları şişirip sonra düşürerek döviz piyasalarını dalgalandırırken bu sırada yeni şirketlerimizi maliyet ve verimlilik bakımından küçülteceğiz.
Bravo diye mırıldandı danışman karşısındaki genç adama hayranlıkla bakarak. Kaos!
Kısa bir zaman içinde bastıracak dedi Matarizan. Önce sadece binlerce insan işini kaybedecek, sonra milyonlarca.
Her yerde diye sözünü kesti Guy de Rone. Bölgesel durgunluklardan sonra asıl krizler başlayarak ekonomik ve sosyal hayatı durduracak. Sonra?
Sonra mı? Bankalar. Avrupa'da 300, İngiltere'de 16 bankanın kontrolünü ele geçireceğiz ya da çoğunluğa yakın hisseye sahip olacağız. İsrail ve Arap kuruluşlarında muhaliflerine destek vererek bazı ilerlemeler elde ettik. Ama kontrol değil, baskıyla yetinmek zorundayız. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Emirlikler'de hepsi aile kontrolü altında şirketler.
Ya Amerika'da?
Olağanüstü bir ataktayız. Adamlarımızdan biri Boston'lı tanınmış bir avukat, sizin memleketinizden. New York ve Los Angeles'ın en büyük 4 bankasıyla bir Avrupa holdingine birleştiriyor. Şubeleri aracılığıyla Amerika ve Avrupa'da 8000'den fazla faiz kuruluşunu kontrol edeceğiz.
Faiz verme gizli fonksiyon değil mi?
Tabii.
Sonra?
En önemlisi Bay Guiderone, 8000 şube düzenli olarak büyük kentlerdeki 10.000'den fazla büyük şirkete krediler veriyor.
O kredileri kesme tehdidi, yine doğru mu tahmin ettin Matarazan?
Hayır, değil.
Değil mi?
Tehdit olmayacak, sadece yönetim kararı. Bütün krediler sona erdirilecek, Los Angeles'taki stüdyolar kapanacak, film ve televizyon yapımları duracak. Chicago'da et paketleme tesisleri, spor tesisleri ve emlak şirketleri nakit para bulamayarak zorda kalacak. En büyük darbeyi New York alacak. Kredilerle yaşayan bütün giyim endüstrisi yıkılacak. New Jersey yakınlarında bulunan kumarhanelerdeki yatırımlarıyla birlikte yeni otel sahipleri iflas edecek. Tesisleri kredilerle besleniyor. Kredileri kesince yok olacaklar.
Büyük karışıklık olacak. Birçok kentte protestolar yapılacak. Büyük çılgınlık.
Tahminime göre 6 ay sonra hükümetler krizlerle karşı karşıya gelecekler. İşsizlikle baş edemeyecekler. Parlamentolar, kongreler, federasyonlar hepsi felaketle karşılaşacaklar. Global piyasalar çökecek. Her yerde insanlar daha iyi koşullar isteyerek çığlıklar atacak.
Ve bizim adamlarımız hazır olacak her yerde.
Tabii, bu onların olduğu gibi hükümetlerinin de yararına olacak. Çünkü onlar olmadan ayakta kalamayacaklar.
Sen gerçekten bir dahisin Van der Meyer. Her şeyi çok çabuk ve ustalıkla yaptın.
Aslında o kadar zor değil Meyer. Dünyadaki servet sahipleri daha fazla zenginlik isterken aşağıdakiler iş sağlamak için o servetlerden yararlanmak istiyor. İnsanın tek yapması gereken taraflardan birini ya da en iyisi ikisini birden etkileyerek her birini diğeri tarafından, Amerikalıların dediği gibi, sağıldıklarına inandırmak. Becerisi olmayan eski Sovyetler Birliği bunu işçilere uyguladı. Genellikle sosyal anlaşma bilincine sahip olmayan ekonomi muhafazakarları ise girişimcilere uyguladılar. Bizde her ikisi de var.
Öyleyse kontrol bizde, dedi Guiderone. Matarese baronunun hayali, vizyonu buydu. Tek yol bu, hükümetler dışında. Aslında o bunu hayal bile etmedi. Sadece uluslararası finansı kontrol etmeyi hayal etti.
O başka bir zamanda yaşadı ve zaman değişti. Biz hükümetleri de kontrol etmeliyiz. Sonraki Matarezeler bunu anladı tabii. Tanrım, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, siz bunu yapabilir miydiniz?
Yapılacaktı, dedi Guiderone kendinden geçmiş gibi alçak bir sesle konuşarak. O durdurulamazdı ve bizimdi. Tanrım, o bizimdi.
Yaşlı adam pencerelerden giren, son gün ışıklarına doğru dönerek soğuk ve nefret dolu bir sesle devam etti.
Önü dünyanın en büyük domuzu tarafından kesilinceye kadar öyleydi.
Bir gün sizin için uygun olduğunda bu hikayeyi dinlemek isterim.
Hiçbir zaman anlatılamaz genç dostum, sana bile ve benim gözümde daha yüksek hiçbir şey yok. Senin hikaye dediğin şey eğer gün ışığına çıkarsa yönetilmesi gerekenler hiçbir hükümete güvenmezler. Sana şunu söyleyeceğim Van der Meyer, rotandan ayrılma, doğru yoldasın.
Sözlerinize değer veriyorum Bay Guiderone.
Vermelisin, dedi yaşlı adam Matarazan'a dönerek. Çünkü sen Matarese baronunun torunuysan ben de Shepherd boyun oğluyum.
Van der Meer Matarazan yıldırma tutulmuş gibi beyninde bir şimşek çaktı.
Çok şaşırdım.
Şoktan gözleri irileşmişti. Onun öldürüldüğü söyleniyordu. Öldürüldü ama ölmedi diye fısıldadı Guiderone kendi kendine konuşur gibi. Gözleri keyiften dans eder gibiydi. Ama bu senin mezara götüreceğin bir sır.
Tabii tabii, yine de Konsey Bahreyn'deki biliyor olmalı.
Ah o, doğrusu abarttım. Bahreyn'e sık sık giderim ama gerçekte Konsey benim. Diğerleri haris insan mankenleridir. Bunu kabul et Van der Meyer, sana tavsiye ediyorum.
Duvardaki dahili konuşma sisteminde bir vızıltı oldu. Guiderone şaşırarak Matarayzen'e baktı.
Buradayken hiçbir zaman rahatsız edilmediğini sanıyordum.
Acil bir durum olmalı. Yanımda olduğunuzu kimse bilmiyor. Burası benim özel dairem, ses geçirmez. Duvarlarla döşemeler bir metre kalınlığında, ne olduğunu anlamıyorum.
Yanıt ver budala.
Evet tabii. Van der Meyer kabustan uyanır gibi duvardaki telefona gidip alıcıyı kaldırdı.
Size söylemiştim, hiçbir zaman.
Sözünün kesildiği belliydi, dinlerken yüzü soldu. Telefonu kapatıp Julian Guiderone'ye baktı.
Washington'daki kartaldan haber var diye başladı çok alçak bir sesle. Evet, Langley'den, neymiş?
Schofield bombalardan kurtulmuş, karısı ve Cameron Price ile Amerika'ya gidiyormuş.
Öldür onu. Hepsini öldür diye emretti Shepherd Boyunoğlu dişlerini sıkarak. Eğer gemiden kurtulduysa çıldırmış bir ayı gibi peşimize düşecektir. Tıpkı başlangıçta olduğu gibi. Susturulmalı. Amerika'daki bütün adamlarımızı yardıma çağır. Beni yeniden durdurmadan onu öldür.
Ben...
Matarayzen'in şaşkınlığı artık müthiş bir korkuyla birleşmişti. Bu Guiderone'ye bakarken gözlerinden anlaşılıyordu.
O sizdiniz, siz bizim son silahımızdınız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacaktınız.
Bu kaçınılmaz bir sonuçtu. Hiçbir şey beni durduramazdı. Dünya domuzu dışında.
Böylesine bir gizle ve birçok pasaportla her yere seyahat etmenizin nedeni bu.
Seninle açık konuşacağım Van der Meyer. Sorumluluklarımıza karşı farklı yaklaşımlarımız var. Hiç kimse neredeyse 30 yıl önce öldüğü açıklanan bir adamı aramıyor. Ama o adam, o hayal her yerde bulunan ordusunu cesaretlendirmek için canlılığını sürdürüyor. Mezarından kalkıp onları ileriye sürüyor. Canlı, soluk alan bir insan ve hissedebilecekleri, dokunabilecekleri, duyabilecekleri bir yeryüzü tanrısı.
Ortaya çıkma korkusu olmadan, dedi Hollandalı sözünü keserek. Amerikalı Guiderone'yi yeni bir eleştirel bakışla inceliyordu.
Peki ya sen, dedi Shepherd Boyunoğlu. Karanlıkta çalışıyorsun. Hiçbir zaman görünmüyor, dokunulmuyor, duyulmuyorsun. Senin askerlerin nerede? Onları tanımıyorsun, sadece onlara emirler veriyorsun.
Ben içeriden çalışırım, dışarıda değil, diye karşı çıktı Matarayzen.
Ne demek bu?
Ben formüller yaratırım, kendimi teşhir etmem. Ben film yıldızı değilim, yıldızların arkasındaki beynim. Tek bildikleri bu.
Neden? Dağıttığın para için mi?
Bu yeterli. Ben olmadan onlar bir hiç.
Düşünmeni rica ediyorum akıllı genç dostum. Bir hayvanı çok fazla beslersen saldırganlaşır. Bu doğa kanunudur. Onu okşarsan dokunulma, hissetme ve bir sesi dinleme ihtiyacı duyar.
Siz işleri kendi tarzınızda yapıyorsunuz Bay Guiderone. Ben de kendi tarzımda yapacağım.
Çarpışmamamız için dua ediyorum Van der Meyer.
7. Bölüm. Chesapeake Körfezi kıyılarındaki güvenlikli ev Maryland'in doğu yakasındaki en varlıklı ailelerden birinin eski malikanesiydi. İç gelirler servisinin yasal olmadığı bildirilen kaçaklardan oluşan ödenmemiş vergi borçlarını silmesi için yapılan anlaşma sonucunda yıllığı 1 dolara haber alma servisine kiralanmıştı. Sonuçta kazanan hükümet olmuştu. Çünkü böylesine güzel bir yerde böyle bir ev satın almak, yasal olarak kiralamak, hatta yeniden yapmak çok daha pahalıya mal olurdu. Ahırlarla tarlaların ötesi bataklık araziydi ve başıboş akarsuların yatağıydı. İç savaş öncesi yapılmış malikanenin önündeki çok büyük bahçenin aşağısında bir kayıkhaneyle uzun bir iskele vardı.
Körfez suları deniz sakinken durgun, değirken tehlikeli olurdu. Kazıklara bağlı bir sandalla motorlu bir tekne vardı. İkisi de körfezde 400 metre açıkta demirli duran 12 metrelik bir yata ulaşmak için kullanılıyorlardı. Ayrıca kayıkhanede saatte 40 mil hız yapan bir sürat teknesi vardı. Yardımcı müdür Frank Shields, Price, Schofield ve Antonia'yı Glen Burnie'deki havaalanına getiren donanma jetini karşıladığı zaman ''Gemi orada, canınızı isterse dolaşabilirsiniz.'' demişti. ''Çok güzel.'' demişti Bray heyecanla. ''Yalnız denize açılmak iyi bir fikir mi?'' ''Tabii değil. Ama bunun gibi bütün malikanelerin tekneleri var. Dolaşmaya çıkmazsanız tuhaf olur.''
''Tekne yerinden hiç ayrılmazsa da tuhaf olur.'' dedi Cameron Price.
''Bunu biliyoruz.'' dedi şefi. ''Bu yüzden bazı şartlarda kısa gezintiler için kullanılabilir.''
''O şartlar ne Bay Shields?'' diye sordu Antonia.
''Bir saat öncesinden devriyelere haber verilerek tam rotanız bildirilecek. Aynı zamanda yanınızda iki de muhafız olmalı ve herkes koruyucu elbise giymeli.''
''Her şeyi düşünüyorsun kısık göz.''
''Rahat etmenizi istiyoruz Brandon.'' dedi Shields. Schofield'dan takma adını duyunca kısık gözleri daha çok kısılıyordu.
Kuzeyi kaplayan Okefenokee arazisini, örgütün gorillerini, ordu komando birliğini ve güvenlik sistemini düşünecek olursak kim bize yaklaşabilir?
Kimseye güvenmiyoruz.
Güvenlikten söz etmişken diye devam etti Schofield. Matarese'nin köstebeği ya da köstebekleri hakkında bir ilerleme var mı?
Yok, güvenimizin sınırlı olması bu yüzden.
Yaşama bölümleri, devriye listeleri ve Langley'li haberleşmeler Shields'ın kendisi tarafından düzenlenmişti. Gereken yazışmalar kopya ve alıcılarına göre numaralanmak zorundaydı. Civa kaplı kağıtlar bilinen hiçbir çoğaltma makinesiyle kopyalanamıyor, kopyalarda yazılar düz çizgiler halinde çıkıyordu. Eğer elektrikli kamera merceği kullanılırsa bu çizgiler sarıya dönüyor ve belgenin fotoğrafının çekildiği anlaşılıyordu. Dahası devriye listeleri olan kişilerin tümüne bu listeleri yanlarında tutmaları ve gerektiğinde hemen teslim etmeleri emredilmişti. Ayrıca hiç kimse hiçbir nedenle oradan ayrılmayacaktı. Yönetim personeli dışında herkesin bekar olması buna bir neden olarak gösteriliyordu. Son olarak bütün telefon konuşmaları banda alınacaktı. Frank Shields hiçbir şeyin değiştirilmesine izin vermiyordu. Örgütün en üst güvenlik düzeyindeki Matarese köstebeği ya da köstebeklerini ortaya çıkarmakta bir ilerleme elde edilememişti. En üst kademeden en alttaki memurlara ve bakım işçilerine kadar personel tüm ayrıntılarıyla inceleniyordu. Çeklerin kopyaları çıkarılıyor, banka hesapları, yaşam tarzları, hatta göze çarpan tuhaf alışkanlıklar inceleniyordu. Bütün bu uygulamaların en çıldırtıcı tarafı araştırma işini yapan birkaç seçilmiş kişinin bunu neden yapıyor olduklarını bilmemeleriydi. Ortada soğuk savaş yoktu, Rus düşman yoktu, özel olarak hedeflenmiş bir terörist örgüt yoktu ve inandırıcı açıklamalar da yoktu. Yalnızca her şeyi inceleme emri vardı. Ne içindi? Bize bir ipucu verin. Sapkınlıklar, tuhaf davranışlar, özellikle iyi öğrenim görmüş personel arasında. Kazançları aşan eğlenceler ya da hobiler, gelirlerini aşan kulüpler ya da dernekler, sahip oldukları arabalar, karılarının ya da sevgililerinin taktıkları mücevherler ve bunların parasını nasıl ödedikleri. Eğer pahalı özel okullarda okuyan çocukları varsa ücretlerini kim ödüyordu? Her şey inceleniyordu.
Bize bir ara ver dedi araştırmacılardan biri. Üst kattaki soytarıların yarısından söz ediyorsun. Bazıları karılarını aldatıyor. Yeni olan ne? Diğerleri okullara, emlaka ve arabalara büyük para harcıyorlar. Çünkü Langley kimlik kartlarını gösteriyorlar. O plastik kartların gizli ikna güçleri var. Birçoğu çok içiyor ve açıkçası ben de çok içiyor olabilirim. Ama kendimizi tehlikeye atacak kadar değil. Amaç ne ya da kim? Bize bir ad, bir hedef, herhangi bir şey ver. Bunu yapamam dedi yardımcı müdür Shields araştırma biriminin şefine. Sana şunu söyleyeceğim Frank. Eğer sen değil başkası olsaydı DCI'ya gidip deli olduğunuzu söylerdim. Sana katılırdı herhalde ama o da emirlerime uymanı söylerdi.
En az 300 ya da 400 temiz insanı lekelediğinin farkındasın değil mi?
Elimden bir şey gelmez.
Pis iş Frank.
Onlar da pis ve buradalar. Her kimse gelişmiş bilgisayarlarıyla elimizdeki en gizli belgelere doğrudan ya da dolaylı olarak.
Bu durumda belki 150 kişiye inebiliriz dedi araştırmacı alaycı bir ifadeyle.
Tabii dolaylı sözcüğünü çok ciddiye almıyorsan.
Tanrı aşkına oradan başladık. Müdüriyete 30 metre uzaklıkta olup kemiklerindeki iliğin röntgenini çekmediğimiz tek bir kişi yok.
O zaman bir adım ileriye giderek MRI'yı dene. Çünkü içimizdeler.
Araştırma birimindeki 3 adam şaşırdı. Yardımcı müdürün akıl sağlığından ciddi biçimde kuşku duyuyorlardı. Çünkü daha önce paranoya görmüşlerdi ve çok iyi hatırlıyorlardı. Klasik ve belgelenmiş bir J. Edgar Hoover olayı vardı. Daha sonra kendi haber alma örgütünü kurma çalışmalarına giren Casey adındaki DCI'yi görmüşlerdi. Kurmak istediği örgüt hiç kimseye karşı sorumlu olmayacaktı. Ne Langley'e, ne başkana, ne de kongreye. Bunların delilikleri resmi kayıtlara geçmişti ama Frank Shields deli değildi. Maryland'in doğu sahilindeki malikanede geçirdikleri ilk gece bunu kanıtlamıştı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 104.